Ayrım 16.
Bu söz onda garip bir tesir yaptı. Yerinden kalkarak, "Teşekkür ederim. Ben yarın çiftliğime çekiliyorum. Onu boşadım. Severdim. Fakat namussuzluğu kabul edemedim. Eğer siz de benim hissime iştirak ederseniz, siz de namus sahibi iseniz benim gibi hareket edersiniz," dedi. Elimi şiddetle sıkarak, "Allah'a ısmarladık. Benim namusum size emanet edilmiştir," sözlerini söyleyerek ayrıldı. İşte azizim, bu hezimetten korktum. Ettiğim kabahate karşı gördüğüm muamele beni şiddetle müteessir etti. Ondan, onun aşkından vazgeçmek imkansız. Namussuzluk göstermek daha imkansız. Artık içmişim. Ne dereceye kadar? O dereceye kadar ki ağzımdan kan boşandı. Ertesi gün kadın ta buraya kadar geldi. Ben takatsizdim, yatıyordum. Odama girer girmez kendisine, "Rica ederim, bir daha beni görmeyin, aramayın," dedim. Ah, bu da bir ıstıraptı, bu da şiddetli bir azaptı. Birdenbire irkildi, benzi sapsarı olduğu halde, "Siz de mi kavuyorsunuz?" dedi. Ben bu acı tekdiri reddettim. "Hayır, hayır, sadece namus sözü verdim ona. Namusum böyle emrediyor," dedim. Fakat o bitkin, perişan bir halde, ağlamaklı bir sesle, "Benimki mahvolduktan sonra mı?" diyerek hıçkırdı. Beni şiddetli teessürler içinde bırakarak çıktı, gitti. Salim hikayesini bitirdiği zaman saat gece yarısını bulmuştu. Zavallı o geceyi ağlamakla geçirdi. Ertesi sabah İstanbul'a beraber indik. Birkaç gün sonra modayı bıraktı. Bizim semte taşındı. Ahmet Razim. Sokaktaki kadın. Genç doktor Fuat gece geç vakit evine dönüyordu. Binbir Direk'teki hastalarından birine kafuru şırıngası yapmıştı. Fakat zavallının ölümden kurtulamayacağını anlıyordu. Fakülteden yeni çıktığı için ölümlere karşı eski ve yaşlı doktorların hissizliğine kendini alıştıramamıştı. Çemberli taştan çarşı kapıya doğru can sıkıntısıyla yürüdü. Sebil'in önüne gelince insansız caddenin loş kaldırımında siyah mantolu bir kadın hayaleti karşına çıktı. Yolunu keserek durdu. Genç bir kadın 25-30 yaşlarında, gövdesi ve kirpikleri mantosu gibi siyah bir taze. Gözlerinin içine bakarak yalvarmaya başlamıştı. "Affedersiniz beyefendi, kusura bakmayınız ama sizden bir istirhamım var." Fuat elini ceketinin cebine soktu. Cüzdanını çıkarıyordu. Kadın onu durdurdu. "Hayır, hayır. O değil. İstirhamım o değil. Rica edecektim ki beni evime kadar götürünüz. Yalnızım, korkuyorum. Bu akşam çok korkuyorum." "Nerede oturuyorsunuz?" "Kadırga'da." Fuat kadına bir daha baktı. Titreyen kirpikleri arasında siyah bir çizgi gibi incelip süzülen bakışından yalan söylemediği hükmetti. Sebil'in arkasındaki dar sokağa saptılar. Kadın bir şeyler söylemek istiyor. Dik ve erkekçe adımlarla yanı başına yürüyen Fuat'a bakıyor. Fakat ya kelimelerini bulamayarak yahut büyük itirafları men eden gizli bir korkuyla hiç sesini çıkaramıyor, başını önüne eğiyordu. Sokağın köşesinde bir evin elektrik lambası önüne gelince Fuat onu gözden geçirdi. Fakir bir kadındı besbelli. Elinde bir kese kağıdına sarılı bir şişe vardı. Koltuğunun altından bir francalının ucu görünüyordu. Adımları o kadar gevşek ve halsizdi ki her yere dokunuşunda burkuluyormuş gibi sendeliyor, ara sıra muvazene bulamadan geriye basıyordu. Kimdi? Belki bir işçi. Geç vakite kadar bir dükkan odasında hayatını kazanan, belki 8-10 kişilik aile geçindiren bir dul. Belki hastasına şunu bunu almak için yukarılara çıkan, geç kalan bir kız. Belki iffetsiz, düşkün bir kadın. Fakat görünüşe bakılırsa namusluya benziyordu. Sordu. "Ne için bu kadar geç kaldınız? Bir iştesiniz galiba." Kadın silkinerek başını kaldırdı. Yan gözle ona baktı. Bir şeyler söylemek istedi. Vazgeçti. Yine başını eğdi, sustu. Fuat küçük bir yardımda bulunmakla bu talihsizi daha fazla sorguya çekmeye hakkı olmadığını düşünerek dilinin ucunda biriken sualleri sormaya kendinde kuvvet bulamıyordu. Hiç konuşmadan yokuşu indiler. Kadın biraz da önde yürüyordu. Pek iyi tanıdığı karanlık, dolambaçlı yollardan, evlerinin penceresinde hiçbir ışık, yakınında ve uzaklarında hiçbir ses, hiçbir bekçi sopası, polis düdüğü, köpek uluması, ninni, ut veya şarkı sesi işitilmeyen sokaklardan geçtiler. Sanki bütün mahallede hiçbir canlı şey yoktu. Yahut var da büyük bir tehlike karşısında nefesleri durmuş gibiydi. Bir katlı, kulübeye benzer ahşap evlerden birinin kapısında kadın elindekileri eşiğe koydu. Yorgunluktan titrek elleriyle koynunu yokladı, araştırdı. Bir anahtar çıkardı. Basık, tek katlı tahta kapıyı açtı, aralık etti. Fuat'a başını çevirerek, "Size çok zahmet oluyor ama azıcık benimle içeriye giriniz. Yalnız olmak istemiyorum. Korkuyorum. Biraz dinlenirsiniz," dedi. "Kimseniz yok mu?" "Hayır." Fuat'ın tereddüt ettiğini görünce yalvardı. "Giriniz kuzum. Biraz dinlenirsiniz." Doktor girdi. Fakat içeriye adım atar atmaz genç kadın onun kolunu sıkarak sessizce kulağına fısıldadı. "Yavaş. Kuzum, hiç gürültü yapmayınız. Sessiz konuşunuz." Sonra bir kibrit çaktı. Titrek, cılız aleve, toprak zeminli daracık bir avlu gözüktü. Yarı açık bir oda kapısının belirsiz kırık çizgileri hayal meyal fark edildi ve hemen silinip kayboldu. Oda kapısından içeri girer girmez eski bir sandık üstünde duran bir lambayı yaktı. Dudaklarına parmağını götürüp yeniden sus işareti verdi. Oturması için bir kerevet gösterdi. Elindeki paketleri tahta perdeye benzer bölmenin arkasına götürdü. Fuat üstünde küçük bir minderden başka hiçbir şey bulunmayan gaz sandığının üstüne ilişti ve odayı gözden geçirdi. Güneşsiz ve havasız yerlere has, rutubetli ve pis bir koku ağzından ve burnundan içeriye hücum ediyordu. Kalktı, irinerek, tiksinerek bölmeye doğru yürüdü. Kadın hemen karşısına çıkmıştı ve onu durdurdu, geriye etti. "Gelmeyiniz." "Nereye?" Eliyle bölmeyi gösterdi. "Buraya, buraya gelmeyiniz, çekiliniz." Fuat'ın maksadı bölmeye gitmek değildi. Ama kadının bu telaşı onu meraklandırdı. "Niçin? Orada ne var?" "Çekiliniz, çekiliniz." Ve Fuat'ı kolundan tutarak minderli kerevete sürükledi. Bütün vücudu tir tir titriyordu. Bir eliyle odanın köşesindeki tahta bölmeyi göstererek orta parmağını dudaklarına götürdü. "Susunuz, gürültü yapmayınız. Orada ne var?" "Yavaş söyleyiniz Allah aşkına. Haydi isterseniz çabucak soyununuz." Bunu söylerken titrek elleriyle Fuat'ın yanaklarını, bıyıklarını okşuyor, bu hareketi pek alışkın görünmüyordu. Genç doktor şiddetle silkinerek sordu. "Sen bu eve her zaman erkek alır mısın?" Kadın heyecanla inip kalkan göğsüne elini koyarak cevap verdi. "Bir aydır alıyorum." Sonra yine tahta bölmeye bakarak derin bir korku içinde kekeledi. "Fakat ödüm patlıyor. Hem ne yapayım? Başka türlü geçinemiyorum. 3 gecedir almıyordum, aç kalacaktık. Ben hemen gitmeliyim. Doktorum, hastam var." Kadın onu ceketini yakasından tuttu. "Ne? Doktor musun?" "Evet." Yakasını çekip sarsarak üst üste sordu. "Sahip mi? Doktor musun? Doğru söyle, doğru söyle." "Evet canım." Bunu anlayınca kadın Fuat'ı yine kolundan tuttu, bölmenin arkasına götürdü. Eski bir demir karyolada, kirli bir ot minderinde, yatak çarşafsız, şiltesiz, lime lime parçalanmış bir yorgan altında ihtiyar bir kadın yatıyordu. Gözleri kısılmış, yarı kapalı, benzi uçuk, etsiz yüzü kirli yastıktan daha beyazdı. Genç kadın doktorun kulağına eğildi. "Muayene et şunu. Bana söyle, ömrü var mı? Sabahtan beri hareketsiz yatıyor. Dalgın uyuyor gibi. Ama doğru söyleyeceksin." Fuat, ihtiyar kadının oyuk ve çukur gözlerinde, bembeyaz yüzünde, mosmor dudaklarında ölümü tanıdı. Kısa bir muayeneden sonra "Can çekişiyor," dedi. Kadın ayakta duramadı. Hastanın üstüne kapandı. ve bütün odayı, bütün sokağı, bütün mahalleyi çınlatarak fena bir haykırışla haykırdı. Her şeyi, her şeyi, her fenalığı yapmış, anasını açlıkla ölümden kurtaramamıştı. Peyami Safa. Yaralı gönül. Mütemadiyen kapıya bakıyordu. Taş koridorlarda durmadan hasta bakıcılar, ziyaretçiler ve genç asistanlar geçiyordu. Daha ileride bahçenin yeşillikleri görülüyor ve güneş bu yeşillikler içinde parlak akisler yapıyordu. Birdenbire heyecanla uyanmıştı. "Gelin, gelin!" diye seslendi. Kapıdan iki küçük girmişti. Biri henüz 9'unda bir oğlandı. Öteki ise 6 yaşlarında bir kız çocuğu. Oğlan daha mütereddit, daha utangaç geriden geliyor ve annesinden ziyade etrafına bakıyordu. Kız ise karyolaya doğru koştu. "Anne, anneciğim, bak biz geldik!" diye bağırdı. Genç kadın ikisine de uzanarak uzun uzun ve koklayarak ikisini de öptü. Bir hasta bakıcı, "Rica ederim, yerinizden oynaşmayınız," diyerek geldi. Hastayı tekrar arka üstü yatırdı. Başı altındaki yastığı düzeltti. Anne uzun uzun çocuklarına bakıyordu. "Ne zaman geldiniz? Sizi kim getirdi?" Kız tatlı bir dille, "Biraz evvel anne," dedi. "Babamla geldik. O aşağıda otobüsünün de bizi bekliyor." "Ya anne, seni öyle özlemiştim ki. 4 ay evvel senden ayrıldık. Şimdi tekrar geldik. Ama bilir misin anne, ben senden hiç ayrılmak istemedim. Babama kaç defa beni sana getirsin diye yalvardım, ağladım." Küçük kız birdenbire elini tutarak, "Bizi niçin babama gönderdin sen anne?" dedi. "Gezmek için kızım," diye güldü. "Gezesiniz diye." "Ama sen hastayken biz gezmiyorduk ki." "Hem sen niçin hastasın? Babama kaç defa sordum da bana cevap vermedi." Sevişerek evlenmişler ve 10 yıl dünyanın en mesut çifti olarak yaşamışlardı. Fakat 10. yılda aralarında şiddetli bir mücadele başladı. Erkek büyük bir tüccardı. 1926'nın buhranı ile birdenbire iflas ediverdi. Bir yıl kadar şurada burada bir iş teminiyle uğraştı. Büyük işler yapmış, büyük mevki sahibi olmuştu. Bu yüzden de küçük işlere boyun eğemiyordu. Bu izzet-i nefis duygusu ile maneviyatı bozuldu. İçkiye alıştı. Arkasından da süratli bir sükut başladı. İçki uğruna elinde avucunda ne varsa harcadı. Şehrin fukara mahallelerinden birine düştüler. Bazı geceler kadın ve çocuklar aç kalıyorlardı. Kadın bu hale bir nihayet vermek üzere bir müessesede çalışmak imkanı buldu. Bunu kocasına açtığı zaman onun şiddetli bir mümanaatı ile karşılaşmıştı. Erkek kudurmuşçasına bir hırsla kadını çalışmaktan men etmeye uğraştı. Fakat kadın ertesi sabah işe gitti. Böylece tiksinti verince sefil bir hayattan kurtulacağını ümit ediyordu. Akşamüstü eve döndüğü zaman kocasının sarhoşluktan, hırstan, kıskançlıktan dönmüş korkunç gözleriyle karşılaştı. Aralarında şiddetli bir kavga oldu ve erkek bir yumrukta yere serdi. Üzerine büyük bir şarap şişesi fırlattı. Bu kadın için bir facia oldu. Başından ağır surette yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkek ise sokaklara düştü. Kadın bunun bir kaza neticesi olduğunu söyleyerek hiçbir şikayette bulunmadı. Bir arkadaşının yardımıyla çocuklarına bir ay kadar baktırdı. Sonra hastaneden çıktı ve bir başka iş bularak çalışmaya başladı. Erkek 8 ay kayboldu. 9. ay ondan bir mektup aldı. Kısa bir mektup. "Seni delicesine kıskandığım içindir ki o iğrenç harekette bulundum. Hala çılgınca sana aşığım benim güzel karıcığım. Affına sığınıyorum. Seni ve yavrularımı gözyaşı dökerek düşünüyorum. Şimdi işlerim daha iyi. Yeniden zengin oluyorum. İçkiden nefret ediyorum. Sana muhtacım. Beni affet ve sana gelmeme müsaade et." Kadın bu mektuba, ondan sonra gelen bütün mektuplara cevap vermedi. Artık kocasından nefret ediyordu. Fakat ayrılmak için her şeyden evvel biraz para sahibi olmak istiyordu. Kazandığını o kadar tasarrufla idare ettiği halde bir türlü 5-10 parayı bir kenara atamıyordu. Sık sık pansiyon değiştirdiği ve çalıştığı yeri belli etmediği için erkek onu bulamıyordu. 1,5 sene böylece geçti. Kadın bir sabah işe giderken bir otomobil kazasıyla hastaneye yatırıldı. Yaraları çok ehemmiyetliydi. Bu yüzden hastane idaresi kendisine arzusunu sordu. Kadın öleceğini anlayarak çantasından bir zarf çıkardı. Bu zarfın üzerindeki adeti göstererek ve Burhan Sami ismini yazarak çocuklarının Ankara'ya gönderilmesini istedi. Hastane idaresi bu vasiyetnameye benzeyen arzuyu yerine getirdi ve iki küçük çocuk hastane memurlarından birinin nezareti altında Ankara'ya babalarının yanına gönderildi. Ve işte şimdi yeniden gelmişlerdi. 2 saat evvel kendisine gelen telgraf kocasının imzasını taşıyordu. Artık tehlikeden kurtulduğunu bu sabah sevinçle öğrendim. Biliyorum, benden nefret ediyorsun ve bu nefretin mevcutken beni görmek istemezsin. Minale iyileşir iyileşmez her emrini yerine getireceğim. Ayrılmak ve yavrularını almak istediğini biliyorum. Bununla da boyun eğeceğim. Çünkü hakkın çok büyüktür. Bugün yavrularımızı sana getiriyorum. Sen de bırakıp gideceğim. Bizi bekle. Küçük kız annesinin dalgın dalgın kendisine baktığını görünce yeniden sıçradı. Anne, biliyor musun dedi. Babam bana büyük bir bebek aldı. Biz onu hep iyi anne diye çağırdık. Yemeğe oturttuk. Onunla konuştuk. Oynadık. Genç kadın bu iyi annenin kendisinden başka biri olmadığını, bu lakabın kocası tarafından kendisine oğlunu doğurduğu zaman konduğunu hatırladı. İyi anneyi benden çok mu seviyorsunuz? O anne, senden çok sever miyim? Ama babam onu hepimizden çok seviyordu. Bu iyi anne canını verse onu ben alacağım, size vermeyeceğim diyordu. Anne, hiç taş bebek canlanır mı? Küçük kız birdenbire, acaba babam niçin aşağıda otomobilde bekliyor diye sordu. Genç kadın dalgın dalgın kapıya baktı. Niçin bir şey mi ümit ediyordu? Kapıdan bir hasta bakıcı girdi. Bir kart uzattı. Aşağıdan zevceniz gönderdi dedi. Genç kadın yüreği çarparak kartı süratle okudu. Yavrularımı sana gönderdim. Şimdi ben yalnız ve muzdaribim. Onlardan ayrılamayacağım. Ne yapayım? Bana yardım et Hadiye. Genç kadın yastığın altından çıkardığı bir kağıt kalemle şu satırları yazdı. Yavrularım geldi. Fakat görüyorum ki onları yalnız ben benimsersem hodgamlık edeceğim. İzzet-i nefsimi çiğneyerek size geliniz diyebilirim. Ragıp Sevki Yeşim. Kitabın sonu. 2 Nisan 2002 sayfa 160.